Kıyas, örf ve içtihat. Sual: ayet ve hadis varken içtihat yapılamayacağına göre İmam-ı Azam niçin kıyas yaptı? Cevap: önce kıyas ve içtihadın tarifini yapalım. Kıyas, bir şeyi başka şeye benzetmek demektir. Fıkıhta nas'tan anlaşılmayan bir şeyin hükmünü bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Haşr suresinin "Ey ilim sahipleri, itibar edin" manasındaki ikinci ayeti kerimesi, bilmediklerinizi bildiklerinize kıyas edin demektir. İtibar, benzetmek demektir. Menar şerhi. İçtihat, ayeti kerimelerden ve hadisi şeriflerden manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer hükümlere kıyas ederek, benzeterek, bunlardan çıkarılan yeni hükümlere içtihat denir. Kıyas, yani içtihat yapabilecek derin alimlere müçtehit denir. Bu benzetme işine içtihat denir. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine o müçtehidin mezhebi denir. İçtihat, gücü kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İçtihatta yanılmak da günah değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alim içtihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. Buhari. Nahl suresinin "Bizden indirileni insanlara açıklaman için" mealindeki 44. ayeti kerimesiyle, Nisa suresinin "Allah'ın kitabına ve Resul'ün hadislerine müracaat edin" mealindeki 59. ayeti kerimesi içtihat etmeyi bildiriyor. Allahü Teala müçtehidin hükmünü kabul ediyor. Bir müçtehide kesin olarak hata etti diyen, hüküm olarak onu kabul eden Allah'a hata isnat etmiş gibi olur. İmam-ı Azam Hazretlerinin her sözü, her işi Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerleydi. Bir kimse dört mezhep imamının sözlerini kıskanmadan ve inat etmeden insafla incelerse her birinin gökteki yıldızlar gibi olduklarını görür. İmam-ı Azam Hazretleri buyurdu ki, nas yani ayet, hadis olan yerde kıyas yapılmaz. Biz zaruret olmadıkça kıyas yapmayız. Bir sual karşısında kalınca önce Kur'an-ı Kerim'de ararız. Bulamazsak hadis-i şeriflerde ararız. Yine bulamazsak eshab-ı kiramın herhangi birinin sözlerinde ararız. Bu sualin cevabını bunlarda da bulamazsak kıyas yaparak cevabını buluruz. Bir kere de buyurdu ki, bir sualin cevabını ayette ve hadis-i şeriflerde bulamazsak, eshab-ı kiramın çeşitli cevaplarını bulursak, kıyas yaparak bu cevaplardan birini seçeriz. Bir kere de buyurdu ki, ayette ve hadislerde bulamadığımız bilgilerde, dört halifenin radiyallahu anhüm cevaplarını seçeriz. Resulullah'tan gelen hadis-i şeriflerin başımız üstünde yeri vardır. Onlara uymayan bir şey söylemeyiz. İmam-ı Azam Hazretleri hiçbir yerde bulamadığı bir bilgi için kendi kıyas ettikten sonra bir sahabinin sözünü işitirse kendi reyini bırakıp o söze uygun cevap verirdi. Ebu Muti Hazretleri diyor ki, bir cuma sabahı Ebu Hanife ile birlikte Kufe Camii'ndeydim. Süfyan-ı Sevri ve Mukatil ve Hammad bin Müslim ve daha başkaları içeri girip Ebu Hanife'ye, "Senin din işlerinde kıyasla cevap verdiğini işittik. Senin için korktuk" dediler. İmam-ı Azam onlarla yaptığı münazarada Kur'an-ı Kerim'den, sonra hadis-i şeriflerden, daha sonra eshab-ı kiramın ittifakla bildirdiklerinden cevap verdiğini anlattı. Hepsi kalkıp, "Sen alimlerin seyyidisin, bizi affet, bilmeden seni üzdük" dediler. O da "Allahü Teala bizi ve sizi affeylesin" dedi. Hanefi mezhebindeki bütün müçtehitler de, diğer mezhep reisleri ve mezhepteki müçtehitler gibi, zaruret olmadıkça kıyas yapmamıştır. Nas olan yerde kıyas yapılmaz buyururlardı. İmam-ı Azam'ın içtihadına itiraz eden, onun mezhebinin inceliğini anlayamayan veya sapık olandır. Taceddin-i Sübki Hazretleri buyuruyor ki, peygamberlerin varisi olan mezhep imamlarına karşı edepli olmalıdır. Din imamlarına dil uzatan felakete gider. Onların her sözü bir delile dayanır. Onlar gibi olmayanlar bu delilleri anlayamaz. Müştehitlerin ayrılıkları eshab-ı kiram arasındaki ayrılıklar gibidir. Resulullah Efendimiz ayrılıklar için eshab-ı kirama dil uzatmayı yasak etti. Hepsini iyilikle anmayı emretti. Mizanül Kübra. İmam-ı Rabbani Hazretleri, içtihat ve kıyas bid'at değildir. Nasların manasını ortaya koyarlar. Bu manalara başka bir şey eklemezler buyuruyor. İmam-ı Azam ve Kıyas. Sual. İmam-ı Azam'ın hadislere önem vermeyip kıyas yaptığı söyleniyor. Bu doğru olabilir mi? Cevap. Asla doğru değildir. İmam-ı Azam Hazretleri, mezhebim hadis-i şeriflere yapışmaktır buyururdu. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'ın içtihadının inceliğinden az bir şey anlayabildiği içindir ki, bütün müştehitler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çocukları gibidir. Fıkıh alimi olmak isteyen Ebu Hanife'nin kitaplarını okusun demiştir. Siret-i Şami. Evliyanın büyüğü, tasavvuf deryasının dalgıcı Muhammed Bahaeddin Buhari Hazretlerinin yetiştirdiği evliyanın büyüklerinden olan Hace Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İsa aleyhisselam gökten indiği zaman içtihad edecek, içtihadı İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebine uygun gelecektir. Onun helal dediğine helal, haram dediğine haram diyecektir. Fusûl-i Sitte. İlmi bir münazarası şöyledir. Hazreti Ali'nin torunu Muhammed bin Hasan Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerine gelip dedi ki, ceddimin hadis-i şeriflerine kıyasla muhalefet ettiğinizi duydum. Onun için geldim. Bundan Allahü Teala'ya sığınırım. Sonra Hazreti İmam dizleri üzerine oturup edeple sordu. Efendim, erkek mi zayıftır, kadın mı? Kadın daha zayıf yaratılışlıdır. Dinimize göre kadının hissesi ne kadardır? Erkeğin yarısı kadardır. Bakın, eğer kıyasla söyleseydim, bu hükmün tersini söylerdim. Kadın zayıf olduğu için ona iki, erkeğe bir hisse verilmeli derdim. Sizin söylediğiniz gibi bildirdiğime göre, bu durum hadis-i şeriflere sıkı sıkıya bağlı olduğumu göstermez mi? Evet, hadis-i şerife aykırılık yok. Hazreti İmam tekrar sordu. Namaz mı eftaldir, oruç mu? Elbette namaz eftaldir. Eğer kıyas ederek söyleseydim, hayızlı kadına Ramazan orucunu değil, namazını kaza etmesini bildirirdim. Bu da hadis-i şeriflere bağlılığımı göstermez mi? Evet, bunda da hadis-i şeriflere aykırılık yok. Size bir soru daha sorayım. İdrar mı necistir, meni mi? Elbette idrar necistir. Eğer kıyas ederek söyleseydim, meni çıkınca değil, idrar çıkınca gusletmeyi söylerdim. Hadis-i şerife aykırı şey söylemekten Allahü Teala'ya sığınırım. Ben Peygamber aleyhisselamın sözlerine kıymet veriyorum. Onları açıklıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Bu konuşma üzerine Muhammed bin Hasan Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kendisine yanlış tanıtıldığını anlayarak kalkıp onun alnından öptü. Bu olayda gösteriyor ki, alimi ancak alim anlar. Eshab-ı kiram nasıl yapardı? Sual. Resulullah'tan sonra eshab-ı kiram, hakkında ayet ve hadis olmayan bir işle karşılaştıklarında nasıl hareket ederlerdi? Cevap. Resulullah Efendimiz hayattayken vahiy geliyor ve ümmete tebliğ olunuyordu. Ondan sonra vahiy kesildi. Fakat Kur'an-ı Kerim nice eshabın ezberindeydi. Kur'an-ı Kerim'de açık bildirilmeyen şeyler de sünnet-i seniye ile, yani Resulullah ne demiş ve ne yapmışsa, yahut bir kimseyi bir iş yaparken görüp de men etmemişse, öyle yapılır oldu. Fakat sünnet-i seniyye ve hadis-i şerifler de bütün eshabın ezberinde değildi. Çünkü bir kısmı pazar yerlerinde alışverişle, kimi hurmalıklarda çiftçilikle uğraşırken sohbete her zaman gelemezlerdi. Bunun için Resulullah'ın öğrettiklerini işitenler, işitmeyenlere bildirirlerdi. İşitmedikleri hadis-i şerifleri birbirlerinden sorup öğrenirlerdi. Eshab-ı kiram önlerine çıkan bir işin nasıl yapılacağını sünnet-i seniyyede de bulamazlarsa, rey ve kıyas ederek, yani bilinenlere benzeterek o işi yaparlardı. Böylece içtihat kapısı açıldı. Eshab-ı kiramın veya başka müçtehitlerin bir iş üzerindeki içtihatları birleşirse şüphe kalmaz. İçtihatların böyle birbirine uygun olmasına icma-i ümmet denir. İçtihat yapabilmek için derin alim olmak gerekir. Böyle alimlere müçtehit denir. Bir iş üzerinde müçtehitlerin içtihatları birbirine uymazsa, her müçtehidin kendi içtihadına göre söylemesi ve yapması vaciptir. Kısası Enbiya. Kıyas ve dindeki dört delil. Selefi görüşlü kimseler, kıyas yaparak, içtihad etmenin caiz olmadığını bildirerek, kıyas yapan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii gibi mezhep sahibi büyük müçtehit alimlere dil uzatıyorlar. Edille-i Şer'iye, yani din bilgilerinde, müçtehit imamlara delil dörttür. Bunlar, Kur'an-ı Kerim, sünnet, yani hadis-i şerifler, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır. Sünnet, icma ve kıyas, Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan şeyleri eklemek değildir. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'in içinde kapalı olarak bulunan bilgileri meydana çıkarmaktadır. Müçtehit, bir işin nasıl yapılacağını, Kur'an-ı Kerim'de açık olarak bulamazsa, hadis-i şeriflere bakar. Bunlarda da açıkça bulamazsa, bu iş için icma varsa öyle yapılmasını bildirir. İcma, söz birliği demektir. Yani bu işi eshab-ı kiramın hepsinin aynı suretle yapması veya söylemesi demektir. Eshab-ı kiramdan sonra gelen tabiinin de icma'ı delildir, senettir. Günümüzdeki dinde reformcuların ve din cahillerinin ittifak ettikleri sözlere icma denmez. Kıyası inkar sapıklıktır. Kıyas, bir şeyi başka şeye benzetmek demektir. Fıkıhta, nas'tan anlaşılamayan bir şeyin hükmünü, bu şeye benzeyen başka şeyin hükmünden anlamak demektir. Kıyas, Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin derin, örtülü manalarını meydana çıkarmaktır. Eshab-ı kiram da kıyas yapar. Onların da ayrı mezhepleri vardı. Beydavi tefsirinde kıyas ve icma'ın Âl-i İmran suresinin 108. ayetinde emredildiği yazılıdır. İbni Abidin Hazretleri, kıyasla anlaşılan bilgileri kabul etmeyen, doğru yoldan saparak bid'at ehli olur. Muhakkak cehenneme girer, buyuruyor. Kıyasın delil olduğu aklen ve naklen sabittir. Fatebiru ayeti kerimesi, bilmediklerinizi bildiklerinize kıyas edin demektir. Menar şerhi. Bu ayet-i kerimenin kıyasın caiz ve gerektiğini bildirdiği Beydavi tefsirinde yazılıdır. Araf suresinin Allahü Teala rüzgarı rahmeti olan yağmurdan önce müjdeci gönderir. Rüzgarlar ağır olan bulutları sürükler. Bulutlardan ölü olan toprağa su yağdırır. O yağmurla yerden meyveler çıkarırız. Ölüleri de mezarlarından böyle çıkaracağız mealindeki 57. ayeti kerimesi de kıyasın hak olduğunu ispat etmektedir. Bu ayette ihtilaflı olan bir şeyi söz birliğiyle anlaşılmış olana benzetmek bildirilmektedir. Çünkü Allahü Teala'nın yağmur yağdırdığını ve yerden ot çıkardığını hepsi biliyordu. Öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu yeryüzünün kuruduktan sonra tekrar yeşillenmesine benzeterek ispat etmektedir. Kıyası inkar nasıl olur? İmam-ı Azam'ın kıyası hak değil demek, kıyası inkar etmek demektir. Kıyas, dinimizde bir delildir. Bu delili inkar etmek olur. Kıyas hakkında Kur'an'da ve hadiste deliller vardır. Bu delilleri inkar etmek küfür olur demektir. Yoksa İmam-ı Azam'ın kıyasla bulduğu bir hükmü inkar eden ne kafir olur ne de fasık olur. Mesela İmam-ı Azam kıyasla imam arkasında Fatiha okunmaz diyor. Okumak harama yakındır diyor. İmam-ı Şafii farz diyor. Biz Hanefi olarak İmam-ı Şafii'ye hayır farz değil desek küfür olmaz. İçtihada yanlış demek ayrı, kitap, sünnet, icma ve kıyas dinde delil değildir demek ayrıdır. Yalnız Kur'an diyenler diğer üç delili inkar ettikleri için kâfir oluyorlar. İçtihat, gücü kuvveti yettiği kadar zahmet çekerek, uğraşarak çalışmak demektir. İçtihattan maksat, ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden manaları açıkça anlaşılmayanları, açıkça bildirilen diğer ahkam-ı şeriyeye kıyas ederek, benzeterek bunlardan yeni hükümler çıkarmaya uğraşmak, çalışmaktır. Mesela ana babaya itaati emreden ayet-i kerimede onlara öf sıkıldım demeyin buyuruluyor. Dövmekten, sövmekten bahis buyurulmamıştır. Ayet-i kerimede yalnız bunların en hafifi olan öf kelimesi açıkça bildirildiğine göre, müçtehitler dövmenin, sövmenin ve hakaret etmenin elbette haram olacağını içtihat etmişlerdir. İçtihadı emreden ayetler. İmam-ı Şarani Hazretleri buyuruyor ki, İçtihadı emreden ayet-i kerime çoktur. Nahl suresinin bizden indirileni insanlara açıklaman için mealindeki 44. ve Nisa suresinin Allah'ın kitabına ve Resulün hadislerine müracaat edin mealindeki 59. ayeti içtihadı emrediyor. Mizanül Kübra. Şu ayet-i kerime de birbirine benzemeyen olayların hükmünün de farklı olduğunu bildirmektedir. Yoksa kötülük işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle kendilerini bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Câsiye suresi 21. ayeti. İmam-ı Razi, kıyasın delil olduğunu ve mukallidin, alimleri taklit etmesinin vacip olduğunu, ülül emre itaat edin mealindeki ayet-i kerimeden çıkarmıştır. Mutlak müçtehit olmayan alimlerin de mukallit olduklarını, usul alimleri söz birliğiyle bildirdiler. Müçtehitlerin söz birliğiyle bildirdiklerinden ayrılmak haramdır. Bu husus Nisa suresinin 114. ayetinden anlaşılmaktadır. Eşeddül cihat. İmam-ı Müzeni, asr-ı saadetten beri fakihler kıyası kullanmışlardır. Kıyası inkar caiz olmaz diyor. Kıyasın şer'i bir delil olduğu hakkında eshab-ı kiramın ittifakı vardır. Hazreti Ebu Bekir, miras konusunda ölenin babası yoksa babanın babasını baba hükmünde saymıştır. Usulü fıkıh. Eshab-ı kiram, Hazreti Ebu Bekir'e biat ederken, namaz imamlığıyla devlet başkanlığını kıyas ederek, Resulullah onu din işimizde imam tayin etti, biz de onu dünya işimizde imam tanırız diyerek içtihatta bulunmuşlardır. Usul-i Serahsi. İçtihat delildir. Sual: İçtihadın dinde delil olduğuna dair bir hadis var mıdır? Cevap: Delil olmasa müçtehitler hiç içtihat eder miydi? Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Resulullah Efendimiz, Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken buyurdu ki, orada neyle hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. Allah'ın kitabında bulamazsan, Allah'ın Resulünün sünnetiyle. Resulullah'ın sünnetinde de bulamazsan, içtihad ederek, anladığımla hüküm veririm. Resulullah Efendimiz, mübarek elini Muaz'ın göğsüne koyup, elhamdülillah, Allahü Teala Resulünün elçisini Resulullah'ın rızasına uygun eyledi buyurdu. Tirmizi, Ebu Davud, Darimi. İstihsan nedir? Sual: İbni Hazm, kıyasın, istihsanın ve taklidin caiz olmadığını bildiriyor. İstihsan nedir? Cevap: İbni Hazm'ın kendisi de sözü de senet değildir. Selefi salihini beğenmeyip hak yoldan ayrılarak zahiriye fırkasına girmiş felsefeci bir alimdir. Keşf-ü Zünun. İstihsan birçok müçtehit tarafından dinde delil kabul edilmiştir. İstihsan müçtehidin daha kuvvetli gördüğü bir husustan dolayı bir meselede benzerlerinin hükmünden başka bir hükmü vermesidir. Tali olarak örf ve adet de delil olarak kabul edilmiştir. Hanefi müçtehitleri gibi İmam-ı Malik de istihsan ilmin onda dokuzudur diyerek istihsanı övmüştür. İmam Şafii istihsanı bir delil saymamıştır. Bazı kimseler niye İmam-ı Şafii istihsanı delil kabul etmemiştir diyorlar. doğru cevabı müçtehit olduğu içindir. Müçtehit kendi içtihadıyla hareket etmek zorundadır. Hanefi müçtehitleri İmam-ı Şafii'ye istihsan delildir, sen de kabul et diyemeyecekleri gibi İmam-ı Şafii de istihsan delil değildir, siz de kabul etmeyin diyemez. Çünkü içtihat içtihatla nakzedilmez. Yani bir müçtehidin içtihadıyla başka müçtehidin içtihadı batıl sayılamaz. Örf ve içtihat. Sual. Bir hoca, nasa aykırı olmayan örf, müçtehidin içtihadından önce gelir. Yani nasa aykırı olmayan örf, içtihada tercih edilir, diyor. Örf, nasa, yani Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere aykırı olur mu? Aykırı olmazsa, örf içtihada nasıl tercih edilir? Cevap. Bu söze göre, örf nas'a aykırı değilse, içtihat nas'a aykırı demektir. İçtihat nas'a aykırı olmaz. Bir içtihadın nas'a aykırı olduğu, başka bir içtihatla bilinmez. İçtihat, içtihatla nakzedilemez. Hükmü ortadan kaldırılamaz. İçtihadı nas'a aykırı zannederek, örfü içtihada tercih etmek sapıklık olur. İçtihat, müçtehitlerce naslardan çıkarılan hükümlerdir. Müçtehit, içtihat ehliyetine haiz büyük alim demektir. Örf, bir şehirdeki insanların dine aykırı olmayan umumi adetleri demektir. Edille-i şeriye denilen dört delilden sonra, dine aykırı olmayan örf ve adetler de delil olur. Ancak zamanın değişmesiyle örf ve adete dayanan hükümler değişebilir. Nas'a dayanan hükümler zamanla değişmez. İbadetlerde nas ile bildirilmiş olmayan bir hükmü anlamak için umumi adetler delil olur. Adetlerin umumi olması için Eshab-ı Kiram zamanından kalması, müçtehitlerin kullanmış olmaları ve devamlı olmaları gerekir. Sonradan adet olan şeyler şer'i delil olmaz. Muamelattaki adete ait hükümler nas'a muhalif değilse delil olur. Örf ve adetin nas'a aykırı olup olmadığını da ancak fıkıh alimleri anlar. Mecelle Şerhi.